Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da mikrofonları aracılığıyla ve sizlere ulaşıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bir hafta aradan sonra yine beraberiz ve inşallah kitaplarla olan yürüyüşümüze kaldığımız yerden devam ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Yavaş yavaş yılın sonuna doğru yaklaşırken sevgili dostlar, artık önümüzdeki yıl ile alakalı kitap okuma planlarımızı da yapmak durumundayız. Gerçekten her dönemin kendine has bazı okunması gereken konuları, kitapları var. Yaz döneminde okumamız gereken kitaplar, efendim bahar döneminde, sonbaharda ve kış döneminde, daha çok kış döneminde içe dönük bir hayat yaşadığımızdan dolayı kıymetli dinleyenlerimiz, evlerimizde daha çok vakit geçirdiğimizden dolayı biraz daha efendim zihin dünyamızı, tefekkür dünyamızı inşa etmeye dönük kitaplar okumak ya da kitap halkaları oluşturmak gibi bir faaliyet içerisinde olabiliriz. Yaz aylarında insanlar daha çok dışarılarda efendim ziyaretlerde ya da memleketlerine gitme durumları söz konusu olduğu için daha böyle arabamızda ya da çantamızda olması gereken kitaplar okumakla birlikte kış aylarında ise hem kendi adımıza belki ailemizle ya da arkadaş gruplarımızla bir okuma planı yapabiliriz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Teoman Duralı, Şaban Teoman Duralı gerçekten zaman zaman bendenizin dikkatini çeken son dönemin önemli şahsiyetlerinden, önemli düşünce insanlarından bir tanesi idi. Allah kendisine rahmet eylesin. Bazen bazı insanlar hayattayken farkında, belki çok istediğimiz seviyede farkında olunamıyor. Ancak vefatlarından sonra arkada bırakmış oldukları o fikri miras, manevi mirastan keşke bu insanlar hayattayken daha çok bunlarla teşriki mesaimiz olsaydı, onları daha çok konuştursaydık ya da daha çok kitap yazsalardı diye düşünüyoruz. İşte onlardan bir tanesi Şaban Teoman Duralı. Kendisi felsefe alanında kendisini yetiştirmiş ve bir düşünce insanı değerli dostlar. TRT 2 kitaplığından çıkan bir çalışmayla efendim karşımıza çıkıyor. Teoman Duralı Felsefe Söyleşileri ismiyle bir kitap. İki ciltten oluşuyor. Bu kitapla alakalı değerli kardeşimiz Sıddık Yurtsever Okur dergisine bir değerlendirme, bir kritik yazısı kaleme almış. Hem bu yazıdan istifade ederek hem de Teoman Duralı'nın düşünce dünyasına şöyle bir göz atarak bu kitabı siz değerli dinleyenlerimize, kıymetli dostlarımıza takdim etmek istiyorum efendim. İsmet Özel, Valdo Sen Neden Burada Değilsin kitabında dünyaya gelmek bir saldırıya uğramaktır diyor. Evet, bir felsefeci bakış açısı. Hakikaten dünyaya gelmek, belli şeylere göğüs germek, belli taarruzlara karşı bir direnç içerisinde yaşamak ve insanın kendisini korumak için hem maddi anlamda, fiziki anlamda hem de manevi anlamda kendisini korumak için bu saldırılardan özel bir gayret içerisinde olması demektir. Onun için bu kitapta, yani İsmet Özel'in Valdo Sen Neden Burada Değilsin isimli kitabında böyle bir cümleyi görüyoruz. Dünyaya gelmek bir saldırıya uğramaktır. Dünya tehlikeli bir yer. Bu tehlikeyi iki taraflı bir yenilgi veya iki taraflı bir kazanım olarak görmek mümkün. Beşerin kendine ait hissedeceği dünyada başkaları tarafından gelen saldırıları savuşturacak kabiliyete erişmiş olması veya kendiliğinden, kendi içselliğinden geleni savuşturabilirliğe erişmesi bir kazanım olarak değerlendirilebilecekken, aksi bir durumu yenilgi olarak tarif edebiliriz. Evet, odağımızda dünya var. İçinde yaşanılan, içinden geçilen, dönüşen, dönüştürülen bir dünya. Dünyaya kök salmak, dünya bilgisi, dünya görgüsü, dünya atlası. Hepsi birbiriyle ilgili. asıl hedef biz miyiz yoksa dünya mı, emin olmamakla birlikte dünyaya fırlatılan her bir bakışın mütemmim cüzü insandır, yani insan olmaktır. Evet, dünya, değerli dostlarımız, dünya insan ile anlam kazanıyor. Efendim, insan da bir anlamda yaşamış olduğu bu dünyada bir mana kazanıyor. Daha da önemlisi insan kalabilmek. İnsan doğmak insanın iradesi dışındayken, insan olmak ve insan kalabilmek iradeyle ve takdirle örülmüştür. Cenab-ı Hak her bir insanı en temiz bir şekilde, fıtrata uygun, fıtratı en güzel bir şekilde var ediyor ve insan olarak yaratıyor. Bu zaten bizim elimizde olan bir şey değil. Cenab-ı Hakk'ın takdiri ile dünyaya geliyoruz ama asıl vazifemiz, asıl görevimiz bundan sonra başlıyor. İnsan kalabilmek. Bu da bir manada bizim kulluk vazifemiz oluyor. İnsan kalabilmek aslında kul olarak kalabilmek demektir. Tüm bunların evet üst katında ise insanın düşünme çabası ve tefekkür kabiliyeti var. İnsanı sevgili dinleyenlerimiz farklı varlıklardan, diğer canlılardan ayıran en önemli özellik insanın düşünme çabası ve tefekkür kabiliyetinin olmasıdır. Son yüzyılın tefekkür kabiliyeti yüksek, aklı ve kalbiyle düşünebilen ve insana ait olana nazar eden önemli isimlerden biriydi. Az önce ismini zikrettiğimiz merhum Şaban Teoman Duralı. Teoman Duralı hocanın az önce bahsettiğimiz Dünya İnsan Ölçekli TRT 2'de yaptığı söyleşilerden bir kitap meydana getirildi sevgili dinleyenlerimiz. Tabii TRT 2 bugün de yine yani zamanımızda da yayın hayatına devam ediyor. İlgililer tabii ki takip ediyordur. TRT 2'de gerçekten çok entelektüel, çok güzel programlar var. Biraz böyle düşünceye, fikre, efendim tefekküre dönük, sanatsal yönü ağır olan, yüksek olan programlar olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla TRT 2'nin belki izleyeni azdır ama nitelikli programlar ve nitelikli izleyenlerinin olduğunu da ifade etmek lazım. Rahmetli Teoman Duralı Hoca da bu kanalda TRT 2'de Felsefe Söyleşileri isimli bir program yapmış ve o programda bir iki ciltlik şekliyle kitap haline getirilmiş. İnsanın yaratılışı ve eşrefi mahlukat olarak sırlanışı dünya ile olan rabıtası ve eylemleriyle ilgilidir. Bu eylemlerin başında da fikretmek ve onu bulabilecek yani yaratıcısını, Rabbini bulabilecek düşünceler ve fiiller üretebilmek yatmaktadır. İnsanın yaratılış gayesi de zaten bir ömür boyu yani kendisine ikram edilen, lütfedilen bu hayat serüveninde yegane gaye insanın olması gereken yegane gayesi kendisini var edeni tanımak ve onu bulmaktır. İnsanın hikayesi sevgili dostlar basit gibi görünse de aslında çok katmanlı ve birbirine bağlanan zincirler gibidir. İşte bu yüzden yaratılış ve kavrayış odak nokta olmalıdır. Teoman Duralı bu odak noktasını insanın bu odak noktasını ana rahminden başlatır. Rahim son derece kutsal bir lafızdır. Maalesef kutsallara olan düşmanlığımız sonucu rahime döl yatağı denilmiş demişler daha doğrusu. Halbuki rahim kelimesi, bakın bu burada bir kavramsal açıklama da yapmak lazım. Rahim kelimesinin farklı farklı anlamları var. Merhamet ortamı da demektir aynı zamanda. Yani korunaklı bir ortam. Hani ana rahmi dediğimizde aslında o ana rahminde olan çocuğun ya da işte ceninin korunduğu ve merhamet gördüğü bir ortamdır. Rahmet kökünden de gelir. Sıla-i Rahim diyoruz mesela. Sıla-i Rahim de aynı şekilde bir insanın kendisini ifade edebileceği o merhamet ortamına, o manevi koruma ortamına gitmesi demektir. Onun için yaratılış, daha doğrusu Teoman Duralı'nın odak noktasını başlattığı nokta ana rahmidir. Evet. Oysa değerli dinleyenlerimiz, ana rahmi veya rahim kelimesinin karşılığını tutabilecek başka bir kelime yoktur ve söylense de çok da o manayı, o anlamı karşılamıyor. Başlangıç noktasını belirleyen Teoman Duralı, sonrasında insana şekil ve şemal veren üç kavramdan bahseder. İnsan bir oluşum halidir, der. Üç olaydan bahsedilebilir: toplumsallaşma, kültürleşme ve insanlaşma. Evet, işte insanın ana rahmine düşmeden sonra dünyaya geliş serüvenine baktığımızda insan olabilme durumunu bu üç kavram üzerinden devam ettiriyor. İnsan olmak bir toplumsallaşmayı veya sosyalleşmeyi, diğer insanlarla irtibat kurabilmeyi gerektirir. İkincisi kültürleşme, yani yaşamış olduğu ortamın, yaşamış olduğu dünyanın gerçeklerini, hakikatlerini yine insana uygun bir vaziyette, bir şekilde görebilmek, okuyabilmek ve kendisini bu anlamda yetiştirebilmek. Üçüncü nokta ise insanın insanlaşması. Bu üçü birbiriyle çok bağlantılı ve birbirinden ayrılmaz konulardır, diyor Teoman Duralı. Toplum insanla var olur, bir tabaka inşa edilir, ortaya çıkan inşa etkileşimi, ortaya çıkan inşa etkileşime girerek kültürü meydana getirir. Bir dışa vurum olarak da insan insanlaşır. Elbette tüm bunları aktarım ölçeğinde taşıyan ana unsur dildir, ana unsur ana dildir. Bakınız sevgili dinleyenlerimiz, aslında şöyle baktığımızda, hani programlarımızda, konuşmalarımızda sürekli ifade ettiğimiz temel kavramlar var. Efendim, kültür diyoruz, din diyoruz, değerlerimiz diyoruz, köklerimiz diyoruz, dil diyoruz. Bakın bunlar dönüp dolaşıp aslında insan dediğimiz varlığın taraflarını, insanın tuğlalarını, insan olma efendim özelliğinin temellerini oluşturuyor. Bunları insandan aldığınız zaman, yani bugün modern dünyanın küreselleşirken yapmaya çalıştığı maalesef kimliksizleştirme aslında bir soysuzlaştırma ameliyesidir. Kimliğini unutan kim olduğunu unutur ve soyunu, geçmişini ve bütün değerlerini unutur. Bir insandan dinini aldığınız zaman, dilini aldığınız zaman, efendim o insanı insan yapan, toplumu toplum yapan değerler silsilesini ortadan kaldırdığınız zaman, işte kimliksiz, anlamsız, tanımsız bir varlık ortaya çıkar ki o zaman da insandan bahsetmemiz mümkün değildir. Dünyayı anlamlandırmak iddialı bir söz gibi gelir her zaman bize. Belki şöyle söylenebilir: dünyadaki anlamları keşfedebilmek olabilir mi bu? Çünkü bizden önce ve bizden sonra da dünya anlamlı. Bu anlam kişinin yaşayış ve yaşamı nasıl algıladığıyla alakalıdır. Evet, değerli dinleyenlerimiz, dolayısıyla Teoman Duralı bu bize açmış olduğu bu söyleşiler içerisindeki bu düşünce penceresinden insanı ve insanı insan yapan ayakları, saç ayaklarını anlattıktan sonra söz nedir diye soruyor. Söz insan hayatında çok önemlidir. Sözün kutsallığı, sözün manevi tarafı. Kaldı ki insan olmadan önce kelam vardı. Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatı. Söz insanın yaratılışından önce vardı. Söz nedir diyor Teoman Duralı. Söz anlamla dolu bir ses topluluğu. İnsan nedir diye soruyoruz ya. Bir varlığı insan kılan anlam vermek ve anlamı anlamaktır. Anlam tam tarifini veremeyeceğimiz mucizevi bir kavramdır. Hayatımız anlam üzerine kuruludur. Anlamı kaybettiğimiz anda insan olmaktan çıkarız. Anlamın ise iki kaynakla bağlantısı vardır. Birisi hafıza, bir diğeri akıl. Bakın, insanı insan yapan unsurlardan bahsediyoruz. Söz dedik, anlam dedik, hafıza dedik ve akıl dedik değerli dinleyenlerimiz. Bunları aldığınız zaman insandan, insan bir ceset haline gelir. Aklı olmayan, hafızası olmayan, söz söyleyemeyen, anlam veremeyen bir varlık karşımızda ise insan demekten, insan olarak bahsetmekten veya insandan bahsedemeyiz. Evet, beşer, topluluk, millet, devlet ortak bir zihin evi kurabildiğinde hayatlarını idame ettirebilirler. Bu zihin evi geçmiş yaşantılardan, geleceğe dair öngörülerden, yani tecrübelerden ve yaşanması muhtemel olması dahi ufuktan neşet eder. Bu biçim zamanın ve zeminin ortaya çıkardığı boşluklara yahut fırsatlara göre değişiklik gösterebilir. Dünya üzerinde kurulup yıkılan nice devletin zihin evi kuramadığına şahit olmuşuzdur. Evet, dünya üzerinde kurulup yıkılan nice devletin bir zihin evi, bir düşünce dünyası, bir mefkure kuramadığını görmüşüz ve tarihten de okumuşuzdur. Tıpkı devletler gibi beşer de mikro bir zihin evi inşa etmekle sorumludur. Buradaki eksiklik beşerin dünya yolculuğunda her günü sıfırdan ve yeniden yaşamasıyla ortaya çıkar. Bu belli oranda bir meydan okuma olarak anılsa da aslında temel anlamıyla hafızasızlığın işaretidir. Hafızasızlık usun, yani hafızanın, beynin görevini yapmamasıyla ilgilidir. Evet, insanda hafıza vardır ve bu hafıza geçmişe dönük yapılan şeyleri de muhafaza eder. Aslında insan bir manada hafızasıyla ve yaşadıklarıyla var olur. Şöyle düşünelim değerli dinleyenlerimiz. Bir gün öncesinde yaşadığımızı unutan bir varlık olsaydık, yani yaşadığımız şu andan öncekileri unutan, hatırlamayan bir varlık olsaydık, o zaman bizim yaşamamızın bir anlamı olur muydu? Dolayısıyla insan aslında hayatında geçmişiyle geleceğinin tam orta noktasında ve odak noktasındadır. İnsan hafızasıyla ve hafızasındakilerle yaşamakla birlikte aynı zamanda gelecekte kurduğu, geleceğe dair kurduğu hayallerle var olur. Hem hafızayı kaybedip hem de hayallerimizi yaşamaz isek, ya hayallerimiz olmaz ise anda yaşadığımızdan da bir anlam çıkaramayız. Evet, işte Teoman Duralı'nın, değerli dinleyenlerimiz, bu güzel kitabı aslında bize ne olduğumuzu, insan olarak ne olduğumuzu fikri anlamda, zihinsel anlamda yeniden hatırlatıyor. Şöyle bir cümleyle bitirelim. Diyor ki Teoman Duralı, hafıza geçmişe, umutsa geleceğe ilişkin bulunmakla birlikte ikisi birbirine aykırı değil, birbirini tamamlayan unsurlardır. Hedef hatırlamalara onu sağlayan, ona sebep olan şey umuttur. Evet. hedef hatırlamalara, yani geleceğimize ait olan, bizi hayallerimize götüren şeyler aslında umuttur. Hatırlanacak olan nedir? O da yaşamaktır. Biraz böyle felsefi muhtevalı bir sunum olmuş oldu değerli dinleyenlerimiz, ama gerçekten bizlerin bir manada felsefeye dair, kelama dair çok esaslı kitaplar okuma ve zihni faaliyetlerimizi de bu manada geliştirmek gibi bir görevimizin olduğunu da söylemek gerekiyor değerli dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Efendim, Teoman Duralı'yı tekrar rahmetle anıyoruz. TRT 2 kitaplığından çıkan, iki ciltten oluşan Teoman Duralı Felsefe Söyleşileri kitaplarını sizlere tavsiye ediyoruz. Başka bir çalışmayla devam edelim. Bir Japon yazarın kaleme aldığı Soetsu Yanagi isimli bir yazarın kaleme aldığı, Merve Pehlivan'ın da çevirdiği, Ketebe Yayınları'ndan çıkan Gündelik Şeylerin Güzelliği isimli bir kitaptan bahsedeceğiz. Aslında bu kitaptan bahsederken de aynı zamanda sadeliğin, hani modern ifadeyle, yeni moda ifadeyle minimal yaşamanın bir manada güzelliğini anlatıyor bu kitap sevgili dostlar. Aslında İslam'ın da bize teşvik ettiği hayat sade, estetik, zarafet içerisinde bir hayat. Gösterişten uzak, debdebeden uzak, başkaları ne söyler, başkaları ne der düşüncelerinden uzak bir hayat yaşamayı bize tavsiye eder İslam dini. Ve baktığımızda sevgili dinleyenlerimiz, İslam her daim insana Cenab-ı Hakk'ın vermiş olduğu nimetleri, zenginliği, maddi imkanları daha çok başkaları için harcamayı bize teşvik eder. Kendi benliğimizi, nefsimizi büyütmek için değil, fedakarlık bağlamında başkalarına harcamayı, başkaları için kullanmayı teşvik eder. Batı kültüründe sanat kusursuzluğu ve parlamayı yüceltirken, zanaat ona hizmet eden ikinci planda bir uğraşı. Japon kültüründe zanaat bir ritüeldir. Her eksik ayrı bir zarafettir. Diye düşünülür. Sadelik ve kusurun güzelliği sanatla eşdeğer görülür Japon kültüründe. Bizde ise zanaat hayatın tam içindedir. İşlev ve estetik iç içe girmiştir. Ketebe Yayınları'ndan çıkan Gündelik Şeylerin Güzelliği, modern dünyada gösterişli olanın peşinde koşan bizlere sadeliğin, işlevin ve emeğin estetik değerini anlatıyor. Bazı eşyalar yalnızca işlevleriyle değil, taşıdıkları anlam ve dokundukları hayatla güzeldir. Türk kültüründeki çeyiz de bunun en güzel örneğidir. Bir kültürün en zarif hafızasıdır. Evet, çeyiz sevgili dostlar artık kalmadı, malumunuz olduğu üzere. Çeyiz dediğimiz şey aslında hem bir zarafetin hem bir estetiğin aynı zamanda bir mahremiyetin de ifadesi idi. Anadolu'da tabii ki yine devam ediyor ama modern kültürde bu uygulama, bu alışkanlık ya da bu çeyiz dediğimiz gerçek daha çok ortadan kalktı diyebiliriz. Evet, çeyiz yalnızca düğün öncesinde hazırlanan eşyalar değil, annelerin hatta ninelerin duasını, genç kızların hayallerini barındırır içerisinde. Bir annenin kendi kanatları altından korkarak çıkaracağı yavrusunun yeni hayatına hazırlığıdır çeyiz. Her eşya aslında günlük yaşama, günlük hayata hizmet eder. Yastık, havlu, seccade, fincan, tabak. Soetsu Yanagi'nin, az önce bahsettiğimiz bu Japon yazarın, Gündelik Şeylerin Güzelliği kitabında bahsettiği gibi bunlar vitrinde durmaz, hayatın tam içindedir. Yazar, sanat ve zanaat arasındaki farktan bahsederken bir nesnenin güzelliğini doğal veya bedene ve ruha faydalı olarak tanımlar. büyük, gösterişli, çoğu zaman izlemek için üretilmiş objeler yerine gündelik hayatta kullandığımız basit ama anlamlı eşyaları estetik açıdan daha kıymetli bulur. Zaten öyle değil mi? Zaman zaman biz de yani aile hayatımızda, toplumda gördüğümüz şeyler bunlar. Evlerimizde mesela yıllardır kullanmadığımız bir köşede duran, bir vitrinin camlarının arkasında duran eşyalarımız vardır. Aslında baktığımızda bu eşyaları kullanmıyoruz, bunlardan istifade edemiyoruz, sadece izliyoruz. Ama olması gereken bu değil. Olması gereken o eşyalarımızın bizim hayatımızın bir tarafında kullanılıyor olmasıdır. Emekle yapılan, işlevi olan bir yandan da estetik değer taşıyan nesneler elbette ki daha değerli. Kitabın savunduğu estetik anlayışla Türk kültüründeki çeyiz anlayışı örtüşür. Çünkü ikisi de zariftir. Lüks değil ama değerlidir. Hayatın içindedir ve bir hayatın içindeki nesnedir. Kullanıldıkça güzelleşir ve güzelleştikçe de daha çok kullanılır. Bu kitapta değerli dostlar, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için üretilen el sanatlarında hırstan eser olmadığından bahsederken buna güzel bir örnek veriliyor. Evet, sanat dediğimiz insanların kullanmak için ürettikleri el sanatlarında hırstan bir eser yoktur diyor yazarımız. Şöyle bir örnek veriyor. Harika bir otoyol inşa eden işçiler nasıl işlerine imza atamıyorsa, yani yolu yapan işçiler yolun bir tarafına bu yolu biz yaptık diye yazmıyorsa, zanaatkarlar da ürettikleri eşyalara isimlerini iliştirmezler. Zanaatkarların eserlerindeki imza bir annenin çocuğu için işlediği örtüdeki göz nuruna benzer. Bir ömür boyunca biriktirilen gündelik eşyaların güzelliğidir. Bunlar görünürde basit olsa da daha çok anlam yüklü eşyalardır. Bir çeyiz sandığı açıldığında, ki çeyizden örnek verdik, bir çeyiz sandığı açıldığında sadece eşyalar değil, o eşyaların hikayeleri de ortaya çıkar. Her yörenin kendine has bir motifini barındırır içinde. Kız kundakta, çeyiz sandıkta diyerek çocuklarının geleceğine kendi bildikleri usulde yatırım yapan anneler, çocuklarının gelecekteki her bir gününü düşünerek hazırlık yapar. Günlük hayatı kolaylaştırmak için en ince ayrıntısına kadar düşünülen eşyalar, soğuk günlerde ayakları üşümesin diye örülen patikler, evlerinde bir iz bırakmak için özenle işlenen örtüler. Günümüzde el emeğinin yerini markalar, hazır üretim eşyalar alsa da gelenek hala devam ediyor. Sadece kullanılmak için yapılan her parça yerini günlük hayatta çok da kullanılmayan, belki bir gün kullanılır diye vitrin ya da dolap köşelerinde bekleyen, estetik dokunuştan oldukça uzak eşyalara bırakmış durumda. Az önce zikrettiğimiz gibi yazarımız son söz olarak şunu söyleyebiliriz değerli dinleyenler, bu kitapla ilgili. Kitabın adını tekrar hatırlatalım. Gündelik Şeylerin Güzelliği. Evet, Ketebe Yayınları'ndan çıkmış bu çalışma. Şunu söyleyebiliriz. Yazar, gösterişli olanın peşinden koşan modern dünyada sadeliğin, işlevin ve emeğin değerini hatırlatıyor bize. Bugünün dünyasında her şey hızla tüketilirken kitap bizi sadeleşerek, yavaşlayarak gündelik eşyaların güzelliğini anlamaya çağırıyor. Çünkü gerçek güzellik sadece gözle değil, gerçek güzellik sadece göze değil, kalbe dokunandır. İşte günlük hayatımızda efendim emek verilerek, zanaatle, sanatla hazırlanmış her bir eşyamızın da bir manada kalbe dokunan bir yanı vardır. İşte kitapta bize bunu anlatıyor kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim, değerli dostlar, iki kitabı sizlere anlattık bu programımızda. Birincisi Teoman Duralı'nın TRT 2'de yapmış olduğu söyleşilerden oluşturulan Felsefe Söyleşileri isimli kitap. Bir diğeri ise Japon bir yazar olan Soetsu Yanagi'nin Gündelik Şeylerin Güzelliği isimli kitabı. çeviren Merve Pehlivan Ketebe Yayınları'ndan çıkmış. Her iki kitabı da zihin dünyamızın, düşünce dünyamızın ve estetik anlayışımızın gelişmesi noktasında okumanızı şiddetle tavsiye ediyoruz efendim. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırla kalınız efendim.